Can dostlarım, aziz dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'nun değerli gönüldaşları, Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Ailede Huzur Araçları programı 2018'in 45. programında sizlerle beraberiz efendim. Geçen haftadan kalan sabır konusunun ikinci bölümünü sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Programımıza hoş geldiniz, şerefler getirdiniz efendim. Aziz dostlarım, son dönemlerde sabırla alakalı çok şey konuşuluyor. Evliliklerle alakalı eşlerin birbirine olan sabrı ve tahammülü azalmış. Ailelerde anne babalarımıza karşı sabır tahammülü azalmış. Konu komşunun birbirine karşı sabır tahammülü azalmış. Trafikte aynı yurdun yurttaşları olan, komşuları olan, şehirdaşları olan, hemşehrileri olan insanların sabırları ve tahammülleri azalmış. Aynı okulda okuyan insanların, aynı şirkette çalışan insanların, aynı dine inanan müminlerin birbirine karşı olan sabırları azalmış. Aslında kendisine karşı sabrı azalmasının, insanın kendisine karşı sabrın azalmasının basit bir sonucunu yaşıyoruz. Sonuç çok basit olmasa, tüm hayatımızı biraz daha çilekeş bir hale sevk etse de gerçekten bunu yaşıyoruz. Sebeplerinin ne olduğuyla alakalı biraz kafa yormak gerekiyor. Yani eski, 100 yıl önceki eskimeyen aslında hayatımızı düşündüğümüzde çiftçi Mehmet amcayı düşünelim. Yani sabretmeyecek de ne olacak ki? Bütün hayatı sabır üzerine kurgulu zaten. Arabası yok. Atıyla ya da kağnısıyla gidiyor tarlaya. Eviyle tarlası arasındaki mesafe herhangi bir trafik sıkışıklığı olacak düzeyde değil. Rahat rahat gidiyor. Aheste çek kürekleri, mehtap uyanmasın modunda. Gideceği bir yerle alakalı hani bir düşünün. Çok büyük böyle bir iş adamının hatıratında okumuştum. Ankara'dan İstanbul'a Bartın üzerinden gelişi bir hafta sürüyormuş. İnebolu, Bartın, Kastamonu, oradan deniz yoluyla İstanbul'a. Önce Ankara'dan Karadeniz sahiline ulaşıyorlar, oradan deniz yolu İstanbul'a. Yani kafadan bir hafta olacak diye düşünüyorsanız, beklentiniz o yöndeyse niye sabırlı olmayacaksınız ki yani? 100 yıl önce hacca gitme yöntemlerini düşünün yani. Henüz Mekke Medine Hicaz demir yolu kapatılmamış. Ve insanlar 3 gün 3 gece bir yolculuktan sonra oraya gidebiliyorlarsa razılar durumlarından. Bir haftada yapılan hacdan umreden razılar. 10 günde yapılandan razılar. Bir ayda gidilen, 6 ayda deveyle gidilen bir yolculuktan razı. Niye? Beklentilerini ona göre ayarlıyorlar. Aynı insanların torunları günümüz dünyasında uçakları 20 dakika röter yapınca oraya buraya sosyal medyadan çamur atmaya başlıyorlar. İşte geç kaldık da şöyle oldu da böyle oldu, nitekim 20 dakika röter oldu da büyük bir küresel hızın içerisinde olmak acaba sabırla alakalı dayanıklılığımızı dejenere ediyor olabilir mi? Ya da bir miktar şöyle düşünelim. Acaba kişiliğimiz ve karakterimizle alakalı bir yıpranma var ve çok güçlü bir kişilik ve kimlikle tahammül edilmesi, yönetilmesi gereken o aktif duruma şu anda içimize kapanarak pasif bir teslimiyet mi gösterdik? Eskiden büyük acılara böyle maruz kaldığımızda bile sabır gösteriyorduk. Bak, sabır dediğimiz her kelimenin sonunda tahammülü de beraberinde işliyoruz can dostlarım. Hayatın her alanında, gündelik hayatın her alanında belli zorluklar, belli acılar, tahammül kaslarımızı geliştiren, bizi geleceğe hazırlayan, o zorluğun içerisinde bize koruyucu ve iyileştirici bir etki yapan ve bunu daha kolay kabullenmemizi sağlayan bir hayat tarzı vardı. Onun için bizim beklentilerimiz, kabullerimiz, o durumla karşı karşıya kaldığımızdaki tepkilerimiz çok daha mülayimdi. Çok daha kabul içeriyordu. Şu andaki bu direnme ya da dayanma, tahammül etme, göğüs germe, o sonucu kabul etme, bunu bilişsel manada, düşünsel manada, duygusal manada, ruhsal manada kabul etme niye bu kadar azaldı diye kendimize de bir sorgulamamız gerekiyor. Yaşadığımız hayat itibarıyla sabır birazcık daha böyle işte istediğin hemen olsun, anında olsun, hemen olsun. Kısa yoldan köşeyi dönmenin 40 tane ipucu yerine şimdi 3 ipucu ortaya çıktı. İşte 140 karaktere sıkıştırılmış sosyal medya dayatması, manipülasyonu. birazcık böyle acıdan zevke ve hazza doğru, fedakarlıktan menfaate doğru bir yaşam tarzı bizi bu duruma getirdi. Çok böyle sevdiğim örnekleri vardır Anadolu erenlerinin, Horasan erenlerinin hayatlarında, bugünümüze gelen ve bize ışık tutan. Mesela Tapduk Emre'nin kapısında Yunus'un Emre olmasının o Emre tabi olmasıyla bir alakası vardır. Bir rivayete göre 16 yıl, bir rivayete göre 20 yıl Tapduk Emre'nin kapısında, üstadının kapısında ona odunların en güzelini, yani o kapıdan yamuk bir odun bile girmesine izin vermeyen bir Yunus gönüllülük yapmıştır. Gönüllü bir çabanın içine girmiştir. Şimdi akademisyen dostlarım, üniversitelerde okuyan öğrenci kardeşlerim, lütfen bir düşünsünler yani. Acaba hocaları onlara bir şey söylese, üstadları, o konunun duayeni, gurusu olan, bu konuda duayen olan bir insan, gerçekten ilmini bütün dünyaya ispat etmiş olan, burada lider olan, bütün camia tarafından da kabul edilen, hani tereddütlü değil, gerçekten bu işin duayeni bir kişi. Bir yıllık devam etmeniz gereken dersi 5 yıl size devam ettirme kararı verse, 80 milyonluk Türkiye'de buna kaç kişi uyaracağım dostlarım? Düşünmenizi istirham ediyorum. Birbirimizi bu konuda denemeyelim bile yani. 4 yıllık üniversiteyi 2 yılda, 3 yılda bitirmenin peşindeyiz. Nerede kaldı 24 yıl bir üstada tabi olacağız, sabır göstereceğiz? Demek ki bizim sevgimiz de yüzeysel, ilgimiz de yüzeysel. Girerken belli bir kafadan bir kabulümüz var. 4 yılda biteceğim ve geçireceğim. Tabii bunu söylerken 10 yılda, 20 yılda alttan dersler olarak, sınıfta kalarak bir sabırdan bahsetmiyorum. Ben hayır, onu söylemiyorum. Ama bir kemalat yolculuğunda orada verilen derslere tahammül, zorluklar karşısında bilinçli bir tercihle gönüllü bir dayanma, bundan bahsediyorum. Tekamül tahammülde zaten. Tekamül kesinlikle tahammülümüzde saklı. Tahammül olmadan tekamül asla olmayacak. Bu, lütfen internetten bir takip ederseniz, internetten bu konuyla alakalı küçük birkaç makale okursanız, başarıda 10 bin saat kuralı diye, 10 bin saat bir konuya tahammül ettiğinizde tekamül ediyorsunuz. 10 bin saat kuralı hemen hemen her disiplinde kendini belirlemiş, bütün dünyada Pareto kuralı gibi kabul edilmiş bilimsel bir durum aynı zamanda. Dolayısıyla aziz dostlarım, bizim kendi karakterimizin pişmesiyle aldığımız ilmi bir kere kafadan örtüştürmemiz ayrıldı 100 yıl öncesinde. İlmi dünyeviye ve ilmi uhreviye olarak ikiye ayırınca, dünyalık ilimler, ahiretlik ilimler, halbuki ilim tektir yani. Biz günümüz dünyasına kadar ulaşan klasik Yunan metinlerinden biliyoruz ki, hani onların da bir derviş olduğunu düşünürsek, manevi anlamda bir mürşid olduğunu düşünürsek, kendi toplumlarıyla alakalı, tabii ki İslam değiller, Müslüman değiller, ama her birinin birer filozof olduğunu düşünürsek, bir düşünür olduğunu, mütefekkir olduğunu düşünürsek, onlar da bu hikmeti, sağduyuyu, sabrı, karakteri, ahlakı, erdemi, iyiliği, insanlara faydalı olmayı ve özellikle de kemalatı araştırmışlar. Bunun üzerinde sözler söylemişler. İdeal bir hayat tarzının peşinde, hayatın varlık sebebiyle alakalı bir ipucunun peşine düşmüşler. Demek ki ilim yolculuğunda bir merak olacaksa, yüzeysel bir şey değil, zahiri bir şey değil, ledünni bir bilgi olacaksa, deruni bir bilgi olacaksa, hakikat tek oluyor. Günümüz dünyasında ben bunun ne iş yerlerinde, mesela ben yani Fikriye rahmet olsun, Osmaniye'de çocukluğumda böyle yanında çalıştığım elektrikçi ustam, ilk çalıştığım iş yeriydi o. Ben böyle bekliyorum ki hani yaz tatilinde elektrikçi bir dükkan, ana bulvarda şey var, bir dükkanı var. İşte düşünün, 1980'li yıllar, vitrininde elektrikli ışıklar olan, yanıp yanıp sönen ışıklar olan, ses sistemleri olan, camilere gidip onu kuran, minarelere çıkan falan, tam benim aradığım şey yani. Hareketli, maceracı, içerisinde adrenalin olan muhteşem bir iş yani. Tamam, bana teklif edildiğinde Fikri Usta ile çalışır mısın? Memnuniyetle. Ama dükkana gittiğimde bir tane elime çekiç verdi, bir tane de murç verdi. Gittik bir tane inşaata. Tuğlayı tebeşirle çizdi. Münir'cim dedi, burada bir kablo kanalı açacaksın. Bu tebeşirin içerisini kıracaksın. Orada bir kanal olacak. Yani duvarda üstüne sıva gelecek falan ama kablo kanalı oraya döşenecek. Yani düşündüğüm şeyle karşılaştığım şey asla birbirine uymamasına rağmen bir sabır gösterdim. Gittim bütün iş yerlerinde, çalıştığım bütün iş yerlerinde buna karşı bir sabır gösterdim. Şimdi bizim çocuklarımız böyle bir sabır gösterir mi? Ya biz elektronikte çalışacaktık, gittik inşaata amelelik mi yapıyoruz diye iki günde çıkarlar diye düşünüyorum yani. Ama oradaki o sabrımın şu andaki düşünce alemime, hayatıma, aile hayatıma, çocuklarımla, eşimle o kurduğum iletişime, muhabbete bir yakıt olduğunu, onu beslediğini düşünüyorum. Gurur duyulan, onur duyulan, gıpta edilen, imrenilen bir hayata dönüştüğünü görüyorum. Oradaki sabrın karakterimi şekillendirdiğini düşünüyorum. Başıma gelen bütün işlerle alakalı da bu böyleydi aziz dostlarım. Yani başıma gelen bütün işler derken de öyle, başıma çok büyük, çok kötü, çok acı işler de gelmedi elhamdülillah. Tamamen şükürdar bir hayatın içerisindeyim. Elhamdülillah diyorum, Rabbim hep böyle olması nasip etsin inşallah. Ama benim yaşadığım hayat itibarıyla arkadaşlarımın, beni tanıyan insanların dışarıdan bana bakışıyla alakalı çok acı görünebilir yani. Mesela ben yüz felci olduğumda elhamdülillah yüzümün bir tarafı felci oldu 94'te ve ilaç kullanıyorum. İnşallah şifa bulacağım falan. Ama beni gören bir arkadaşım hüngür hüngür ağlamıştı. Vay Münir'cüm, senin başına bu da mı gelecekti diye. Yani başa gelen bir olayı bu şekliyle ağlayarak, ağıt yakarak karşıladığınızda o sizin şifanıza da yakıt olmuyor. Bunu da düşünmemiz gerekiyor. Tabii her başa gelen olayda da böyle süper sabırlıyım. Böyle bir kanaat önderi, bir gönlü güzel Yunus Emre gönlüyle karşılıyorum falan gibi bir şey de çıkmasın bundan. Ama şu kadarını söyleyeyim aziz dostlarım. Bu hayat içerisinde mutluluğumuza, karakterimize, kişiliğimize, kimliğimize, kurduğumuz ilişkinin, iletişimin düzeyine, birbirimiz arasında var olan takımdaşlık bağına, arkadaşlık bağına, samimiyetimize, ihlasımıza, kemalatımıza, özü bu kelime, kemalatımıza sabır kadar etkili eden, etkisi olan başka bir kelime, başka bir olgu ben tanımıyorum. Dolayısıyla birazcık daha aile içerisinde bu sabrın araştırılması, soruşturulması yanlısıyım. Bu buranın bir dünya hayatı olduğu kesin. Bir kere baştan böyle düşüneceğiz. Dünya hayatındayız ve Rabbimizin bizi denemesiyle karşı karşıyayız. Son sahneyi hep düşüneceğiz. Melekler de her kapıdan yanlarına girerler. Nereye? Cennete. Cennete giren insanların yanına, müminlerin yanına sabretmenize karşılık selam size derler. Bu ayet-i kerime kılavuzumuz olmalı yani. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de sabrın imanla alakası, başın bedenle alakası gibidir. Nasıl başı olmayanın bedeni de olmazsa sabrı olmayan da imanı olmaz hadis-i şerifi. Yani bir kılavuz olmalı bize yani. Sabrı olmayanın imanı olmaz. Arada sırada ben duyuyorum bazı kendini bilmez hadsizlerin, İşte Müslüman hasta olmaz, Müslüman psikolojik bunalıma düşmez, Müslüman zihinsel olarak dumura uğramaz, Müslüman işte şöyle psikolojik bunalım yaşamaz. Yani fiziksel bedenimiz nasıl bir beden ve hastalanıyorsa, Resulullah Efendimiz hasta olduysa, ruhsal bedenimiz de bir kişilik ve kimlik barındırıyor ve o beden de hasta olabilir. Resulullah Efendimiz'in ruhsal hastalığa düşmemesinin sebebi çok çok iyi arkadaşlarıyla, ondan sonra Hatice Sultan validemizin ona olan desteğini bir düşünün yani. Öyle gönlü güzel bir eşle beraber olmasıyla, Rabbiyle, Cibril'le, Emin'le beraber olmasıyla, yani Rabbinin sürekli ona destek olmasıyla, yani o da vahyin kesildiği anlarda, o da bazı yardımın kesildiği anlarda nerede Rabbim yardımın diye baktığı olmuştur yani. Aradığı olmuştur. Ki kaldı ki bizim şu durumumuzda, bugünümüzde bizim başımıza ne haller gelecek yani. Sadece hani Müslümanın öyle işlerle işi olmaz. Müslüman işte psikolojik bunalıma düşmez falan gibi böyle kallavi ve haddini aşan sözler yerine, evet Müslümanın başına bazı psikolojik, bazı fiziksel, ruhsal, bilişsel, duygusal haller gelebilir. Ama bu durumu sabırla, bilgiyle, tecrübeyle aşabilir tarzında konuşmamız lazım. Çünkü biz bileceğiz ki evet Müslüman her türlü hasta olabilir ama o hastalıkta sabrı olmayanın imanı olmuyor benim anladığım kadarıyla. Yani çünkü buradaki hadis-i şerif nasıl başı olmayanın bedeni de olmazsa, sabrı olmayanın imanı olmaz diyorsa, demek ki bizden beklenen bir özellik. Şöyle düşünmemiz gerekiyor aziz dostlarım. İmtihanı kim veriyor? Rabbim veriyor. Okulu size kim gönderiyor? Ben bazen satış pazarlama seminerlerinde bir duayla açarım. Beni hiç tanımayan kişilerin karşısında. Kardeşlerim dedim, arkadaşlar ellerinizi lütfen bir kaldırın. Onlar da bilmezler ne olduğunu. Geçen böyle çok uluslu bir şirketin seminerinde arkadaşlar dedim bir duayla başlayabilir miyiz? Çok da elleri dualı bir grup değildi böyle. İşte hatırım için kaldırdılar ellerini. Allah'ım, Allah'ım, bana bugün müşterinin en mende burnu yolla deyince ellerini indirdiler. Hocam dediler, dost musun düşman mısın? Vallahi dostum dedim. Ama size müşterinin mendeburu gelmediği sürece haliniz harap olur. Satışı, pazarlamayı, integrated marketing communication'ı, bütünleşik pazarlama iletişimini, onlarla halkla iletişimi, kurumsal logonuzu, sahip olduğunuz mottoyu, vizyonunuzu, misyonunuzu, belli bir strateji geliştirmenizi bile yapamazsınız. Kurumsal değerlere, ilkelere sahip çıkamazsınız. Sadece müşterinin zor olanı, mendebur olanı, başınıza türlü türlü çoraplar öreni, bir türlü tatmin olmayanı, mutlu olmayanı sizi geliştirir dedim. Anlattım. Hocam haklısın dediler ya. Müşteri zaten internetten sipariş verip ürünü alıyor, parayı ödüyor. Her türlü şeyde sineye çekiyorsa, problem çıkarmıyorsa bize ne gerek var? İnternetten patron bir kişiyle de bunu takip edebilir. Biz o çıkan problemlerin çözücüleriyiz. İşte bunu anladığımızda hayatımız cennete dönebilir. Biz çıkan problemlerin çözücüleri, o problemin sahipleri değil, sebepleri değil, sabrımızla ondan bir puan toplayacak insanlar olmamız gerekiyor. Sabrın nur olduğunu bildiriyor Peygamber Efendimiz. Müminin diyor işi tacibe şayandır. Bu sadece müminle alakalıdır can dostlarım. Bakın bu önemli bir şeydir yani. Onun diyor her işi hayırdır. Hocam her işi mi? Allah Resulü öyle buyuruyor. Bu yalnız mümine verilmiştir diyor can dostlarım. O sevindirici bir işle karşılaşırsa şükreder. O iş kendisi hakkında hayırlı olur. Niye? Sevindirici bir işle karşılaştı ve ona şükretti. Rabbe teşekkür etti ve o iş kendisi hakkında hayırlı oldu. Üzücü bir işle karşılaşırsa da sabreder diyor, kendisi için hayırlı olur. Yani demek ki biz şükürle sabır arasında bir hayatın içerisindeyiz. Hiç kimseye diyor sabırdan daha hayırlı bir mükafat verilmemiştir. Keşke... Yani bu programla birazcık da böyle bir bilinç oluşturmaya katkım olsun istiyorum. Bunu ümit ediyorum. Bunun duasıyla geliyorum aziz dostlarım. Keşke okullarımızda sabır dersimiz de olsa. Hani ben 18 yıldan beri anlatırım size. Öğrenmeyle alakalı, dinlemeyle alakalı, düşünmeyle alakalı, düşünceyle alakalı derslerimiz olmasından. Bu üç tane ders konulmasıyla alakalı YÖK ve Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde mücadeleler veriyorum ama yoruldum. Bırakmayacağım. Tabii ki sabırla sebat ediyorum. Ama inşallah yeni bakanımızla da bir görüşmemiz olacak. Ama yoruldum yani. Pes edip bırakmayacağımı sizi temin ederim son nefese kadar. Çünkü ben bu derslerin çocuklarımıza öğrenmeyi öğrenmenin, kendi fıtratına en uygun, en kolay şekliyle ona bir şeyler öğretmenin kalıcı olması adına, dinlemeyi en büyük erdemlerden bir tanesi öğretmenin ve düşünceyi, nasıl düşünebilmeyi öğretmenin büyük bir erdem olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu programla dördüncü bir konu da gündemime girmiş oldu aziz dostlarım. Sabır konusunun da çocuklarımıza böyle bir ahlak dersi içerisinde, din kültürü ahlak dersi içerisinde, bir karakter eğitimi içerisinde, değerler eğitimi içerisinde böyle bir küçük bir dokunuş gibi değil de bir ders olarak 4+4+4+ üniversite yıllarında 16 yıl her yıl belli bir kısmını sabrın çocuklara anlatarak, çünkü sabır yoksa başarı yok, sabır yoksa kemalat yok, sabır yoksa sevap yok. Gerçekten sabrımız olmadığında sevabına da ulaşamıyoruz. Bunu düşünmemiz lazım. Peygamber Efendimiz mümin mi kula diyor, isabet eden hiçbir hastalık, tasa, elem ya da küçük bir olay yoktur ki Allah o musibetiyle kulun günahlarının bir kısmını silmesin. Yani Allah bir kuluna hayır dilerse onun günahının cezasını dünyada verir diyor ya Peygamberimiz. Demek ki musibet günahların silinmesi, hastalık günahların silinmesi. Öyle düşündüğümüzde böyle şifalı bir sabun gibi bir kusurlarımızı yok ediyorsa, siliyorsa, yeni bir kişiliğe, kimliğe kavuşturuyorsa, yani bazen görürsünüz. Anlatırken de böyle içiniz kalkabilir. Lütfen beni affedin. Başka anlatma şansım yok. Hastanelerde diyorum ya, arada ailenizle acil bir servise gidin. Bir bakın orada. Ne vakalar geliyor. Sizin şükürdar olmanıza vesile olabilecek, halinizi kabullenmenizi sağlayacak ne vakalar geliyor. Geçenlerde öyle bir hastanede minik bir kız çocuğuna göğsünden aşağı, boynundan aşağı tarafa böyle komple çaydanlık dökülmüş. Yapan da annesi, annesinin o gözlerindeki vicdan azabı, yavrusunun o çığlıkları. Dostlarım, öyle bir durumda biliyor musunuz? Doktorlar deriyi soyuyorlar. Şimdi deriyi yüzmek nedir? İnsanlığa en büyük işkencedir, değil mi? Ama o derinin yüzülmesi tıbbi bilgiyle alakalı yapıldığında alttan yeni derinin çıkmasına vesile oluyor. Bazen yarayı deşer doktor. Yenilenmesiyle alakalı hücrelerin, oradaki cerrahatın gitmesiyle alakalı onu birazcık şey yapar yani, hırpalar. Yenilensin diye. Amerika'da bazı hastalıklarda steril sinek lavrası koyuluyor. Yani kurt düşmesi, içimize de kurt düşmesiyle aynı, bizim kültürümüzde çok sevilen bir davranış değil. Ama biliyor musunuz ki o sinek lavraları, böyle bir tedavi var tıpta kabul edilen, lavra tedavisi. Sinek lavraları normal deriyi, normal hücreyi yemiyorlar. Onlar sadece ve sadece çürümüş şeyleri yedikleri için o da onlara şifalı geliyor. Onlara şifa oluşturuyor yani. Can dostlarım, bilmiyorum. Yani kendi hayat tecrübemiz içerisinde biz ne kadarına dayanabiliriz bu musibetlerin, ne kadarının çilesini tahammül sınırıyla, şükür sınırıyla, şükür kabulüyle aşabiliriz. Bilmiyorum ama yapılması gerektiğini izahtan başka da bir çarem yok yani. Bu durumu büyük bir şükürle aştığımızda puan veriliyor. Ben bazen elhamdülillah evde televizyon yok ama bir dönem izlemiştim o tür yarışmaları. Allah affetsin, saçma sapan sapık yarışmalar vardır televizyonlarda. Yani isim söylemeyeyim, o sapıklıkların reklamı olmasın ama tahmin ettiğiniz yarışmalar yani. Belli parkurlarda normal hayatta hiç karşınıza çıkmayacak saçmalıklarla insanların denendiği, işin zorlaştırıldığı, o zorluklara ne kadar çok acılara tahammül ederse o kadar puanının, ecrinin, mükafatının, ödülünün arttığı yarışmalar. İşin enteresanı, böyle 20-30 kişilik yarışmalarda bir kişinin kazanacağı belli olmasına rağmen aylarca devam eden o yarışmada evet öbürleri eleneceğinden emin ama büyük bir fedakarlıkla, isteklilikle, arzuyla, kabulle, gönüllülükle orada kaldıklarını görüyoruz. Dünya parkurunda da Allah'ımız bir oyun kurmuş. Dünya hayatı bir oyundan, bir uğraştan müteşekkil. Senaryosu lehve mahfuza yazılmış, yönetmeni Allah olan bir oyundayız şu anda. Evet, bu bir simülasyon gibi düşünebilirsiniz yani. Bakalım kullarım şeytana mı uyacaklar yoksa bana mı uyacaklar? Bakalım nefislerine mi uyacaklar yoksa ihsan makamında yaşayıp bana mı uyacaklar? Sonucunda çok önemli bir şey var. Hani marshmallow deneyinden söylediğim gibi çocuklara masalarına birer tane sıralarına marshmallow bırakılıyor, şeker. Eğer diyorlar bunu yemezseniz bir dahaki geldiğimizde iki tane vereceğiz. Yerseniz sadece onu yiyeceksiniz. %95'i yiyor. Aynısını biz yapmıyor muyuz? Yani burada bir maddi bir gelire kavuşabiliriz. Haksız bir şekilde. Cinsel bir arzuyu tatmin edebiliriz. Gayrimeşru bir şekilde. Bir kötülük yapabiliriz kul hakkına giren bir şekilde. Ama bunu yapmadığımızda ahirette çok daha hayırlısına, çok daha güzeline, çok daha kalıcısına, ebedisine ve bizim için tasarlanmış, bizim razı olacağımız bir hayata kavuşacağız. O zaman burada yapmayalım yani. Bulgaristan'da öyle bir olay yaşamıştım. Çok affedersiniz, altta bir köpek, üstte bir kedi, üstte iki tane fareyle dolaşan Bulgar sirkinin cambazı Ivan'la alakalı. Dedim nasıl başardın bunu? Eğittim hocam dedi ben bunları. Nasıl dedim yani? Hocam dedi bunlara ben öğrettim dedi yani. Gün boyu birbirinizi yemeyin. Böyle dost kardeş bir şekilde benim gösterimde katılın. Akşam izzet ikram kallavi. Her türlü izzet ikram vereceğim. Ağladım yani böyle dedim. Kardeşim aynı Rabbimiz de böyle diyor yani. Haşa, teşbihte hata yok. Kullarım dünyada birbirinizi yemeyin. Ahirette yiyebileceğiniz kadar rızıklarla sizi rızıklandıracağım yani. Birazcık sabır gerekiyor yani. Gerçekten hani namaz dinin direği ama o dinin koruyucu kalkanında sabır olduğunu düşünüyorum. Üç türlü bir sabır var aziz dostlarım. Allah'a ibadet ve itaata karşı bir sabır zor olduğunu biliyor Allah. Sabahın erken vakitlerinde uykuyu bölerek kalkmanın, işte şimdi soğuk havalar başladı İstanbul'umuzda, o soğuk sularla abdest almanın, namaz kılmanın, ondan sonra haramlara ve yasaklara karşı sabır göstermenin, Allah bir imtihan verdiğinde o belaya karşı sabır göstermenin, bu üç konuda da sabrın zor olduğunu, tahammülün zor olduğunu biliyor. Zaten sadece onu aşanlar kavuşacaklar. Şimdi İstanbul Maratonu geliyor. Maratonda böbrek ameliyatı olduktan sonra ben uzun yıllar katılamıyorum. Ama daha evvel katılıyordum. Yani büyük bir kalabalık başlar yani. 10 bin, 20 bin, 30 bin kişi başlar ama bitirenler çok kısıtlı sayıdadır. Hayat da bir maraton. Bu yarışta sabır gösterenler ancak güzel bir şekilde bitirebiliyorlar. Sabırsızlık aslında programın başında da arz ettiğim gibi hayat akışının hızını bizim takdir etme isteğimizdir aziz dostlarım. Halbuki bu ilahi bir akıştır. Hız bize ait değildir. Hız onun yaratıcısınadır. Ondadır yani. Onun arzusuna, isteğine göredir. Her zaman cevap istediğimiz hızda gelmeyebilir. Gelmez de sabır gerekiyor işte burada. Bizim bu çok aşırı yoğun, yıpratıcı çalışma tempomuzda sabır kasımız da güçsüzleşiyor bir taraftan. Hani ne söylemiştim? Mehmet amcanın sabrı. Düşünsenize çiftçi Mehmet amca. O kanıyla gidiyor. Toprağı ekiyor. Bir ekme süresi var. Aldığı ürünleri bir alma süresi var. Yani ama ben çocukluğumda ilk şoka uğramıştım. Japonlar işte kümesleri yapay bir şeyle, ışıklandırmayla böyle teçhiz edip 12 saatte bir, 6 saatte gece, 6 saatte gündüz yaparak günü ikiye bölmüşler. 12 saatte bir gündüz gece yaparak biraz da fazla kalsiyumla besleyerek, tavukların yumurtalarının dışında kalsiyumun oluşma süresini suni olarak destekleyerek 12 saatte bir yumurta yumurtlattıklarını, şoka uğramıştım yani. 80'li yılların başındaydı bunu ilk okuduğumda ama şu anda bu global rekabette, küresel rekabette herhalde yapılmayacak şey yoktur bununla alakalı. Yeter ki verimli olsun. Peki şifalı olsun mu? Eskiden umurumuzda olan şey şifaydı, şu anda verim. Yani daha fazla para. Yani hırs. Acaba hırs sabrımızın virüsü olabilir mi? Hırs sabrımızın virüsü ise bunun şifasının ne olduğuyla alakalı biraz düşünmemiz lazım. Hazreti Ebubekir Efendimizin, Rabbim bana değiştirebileceğim şeyleri değiştirmek için cesaret ver. Değiştiremeyeceğim şeyleri kabul etmek için sabır ver. İkisinin arasındaki farkı bilmem için de akıl ver duası ne kadar güzel bir duadır. Yani değiştirip değiştiremeyeceğim şeyler arasındaki farkı bilebilmem için bir akıl. Akıllı insan biliyor işte, onu değiştiremeyecekse bile bile la dese gerek yok. Ama değiştirebileceği şeylerle alakalıysa duasıyla, fiili ve kavli duasıyla, onu değiştirmeyle alakalı çabasıyla onun değişikliğine yol açması gerekiyor. Ailemizde şunu bilmemiz gerekiyor bir kere baştan. Aynı çiftçi Mehmet amcanın 100 yıl önceki tavrı gibi. Buğdayın bir ayda yetişmesi mümkün değil. Mümkün değil. Biz mesela şimdi çocuklarımızla alakalı bir koçluk seansına dahil ediyoruz onları. Bir seminere yolluyoruz. Bir programa katılıyorlar. Ama benim bildiğim kadarıyla ne 4+4+4'te 12 yıl boyuncaki eğitim, ne de ondan sonrasındaki gelen 4 yıllık toplamdaki 16 yıllık eğitim günümüz dünyasındaki bir çocuğun karakterinin şekillenmesinde yeterli bir süreç değil. Ömür boyu sürüyor çünkü bu karakter şekillendirmesi. Dolayısıyla bu kadar yıl çok özel ve güzel hocalarla, çok özel bir eğitim müfredatıyla onları tam da bizim istediğimiz gibi yapmak mümkün değilse, aile bireylerini kendi eğitimimizle, algımızla, bilgimizle, beklentimizle tam da bizim istediğimiz gibi yapamayacağımız da kesin. Sabrın ilk kapısı bu. Bunu kabullenmek gerekiyor. Ama hepten de düşmanlık yok elbette aziz dostlarım. Yani tam istediğimiz gibi olmayacaklar evet, ama aynı evin içinde de bir düşman gibi de yaşamayacağız. Birazcık birbirimize sevginin, saygının, birazcık karşılıklı böyle kabulün, yer yer tahammülün olabildiği bir hayat tarzı artık günümüz dünyasında galiba baş başa kaldığımız. Başımıza gelen bir olayda anında biz tepkiyi tavsiye ediyoruz genellikle. Haddi bildirmeyi, hak ettiğini vermeyi. Halbuki Rabbimiz ne buyuruyor? İkindi vaktine yemin olsun ki bütün insanlar hüsrandadır. Vel asr bunu söylüyor bize. İnnel insane lefî husr. Hüsrandadır onlar. Kimler? Ancak iman edenler, iyi amelleri, salih işleri yapanlar, hakkı ve sabrı tavsiye edenler birbirine. İşte bunlar kurtuldu. Biz kaç aileye, kaç akrabaya, kaç aile üyemize sabırla ilgili, hakla ilgili bir tavsiyemiz, bir konuşmamız oldu. Acaba bununla alakalı bir konuşma yaptık mı onlarla? Yavrum gel bakalım, sana bu konuda hakkı ve sabrı tavsiye ediyorum. Peki bu hakkın ve sabrın ne olduğuyla alakalı bir bilgi sahibi miyiz? Gerçekten onlara hayatlarında işlerine yarayacak şekliyle, onların da hayatlarının bundan sonra daha güzel olmasıyla alakalı bir hak ve hakikat yolculuğu yapabiliyor muyuz? Bunu birazcık sorgulamamız gerekiyor diye düşünüyorum ben. Tabii modern dünya, küresel hız, global rekabet derken aziz dostlarım, birazcık da sabır taşımız da çatladı galiba. Ben çok merak ettim, nedir hani? Hani sabır taşı çatladı, sabır taşı çatladı. Gerçekten de böyle bir taş varmış yani. Selçuklu devrinde Hoca Ahmet Yesevi'nin görev verdiği dervişler bir tekke kurduklarında orada eğitime başlıyorlarmış. Tekkelere bir öğrenci geliyor. Tabii onun sabrını ölçmek lazım. Gerçekten orada kalıcılığını, tahammül sınırını ölçmek gerekiyor. Tekkenin halısına bir kağıt parçası koyuluyor. Böyle bir tabut büyüklüğünde, bir biraz daha yüksek musalla taşı büyüklüğünde bir taş düşünün, yekpare. Öğrenciden bu kayadan birbirine geçmiş 2-3 zincir halkası çıkarmasını istiyor. Öğrenci hem ders alıyor hem de boş zamanlarında bu taş üzerinde çalışıyor. Böyle yavaş yavaş yapılması gereken bir şey ama tahammül ve sabrı bitince taşa balyozu çok haşin bir şekilde vuruyor, bir an evvel onu çıkartmak adına ve taşı çatlatıyor ve görev de burada sona eriyor. Halbuki onun böyle büyük bir sabırla, büyük bir böyle iştiyakla, arzuyla, yavaş yavaş, suhuletle, çok büyük bir nezaketle, naziklikle, incelikle yapılması gerekiyor. Toshiyuki Yamazaki diye bir Japon sanatkar var. Kalemlerimizin ucunda bu kil, kalemin yazan yeri vardır ya, kömürü. Orayı böyle çok ince, özel ekipmanlarla isminizi yazıyor. Yani nasıl anlatabilirim bunu? Düşünün, böyle yarım santim çapındaki kalem ucunu açtığınızı düşünün. Tahtasından soyduğunuzu düşünün. Bir parmak büyüklüğünde incecik bir çubuk çıktı onun içerisinden, kaleminizin ucunda. Onu ince işleye, işte bu asıl orada tekkede onlara verilmek istenen şey. Taşı çatlatmadan, o incecik kalem ucunun kilini kırmadan oraya nakşetmeniz gereken şeyleri nakşedebilmek. Dolayısıyla eğer balyozu çok haşin bir şekilde vurup bir an evvel o zincirleri oradan çıkartmaya çalışırsa, ince ince işleme yerine, bu kayaya sabır taşı dendiği için öğrenci taşı parçalayınca sabır taşı çatladı deniyor ve görev bitiyor. Ama bu kadar zorluğa, zahmete rağmen taştan zincir halkalarını çıkartanlar oluyor. Onlara da üstadları tarafından himmet veriliyor. Taş zincir sonra gelenlere ibret olsun, cesaret versin diye de tekkenin önüne asılıyor. Yani bunu çıkartanlar var burada. İnternette böyle bir şey mevcut, ben henüz görmedim ama Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine 20 kilometre uzaklıkta Eyüp Nebi beldesinde bu taş mevcut. Can dostlarım şeyden bakabilirsiniz, çok hoş bir taş. Keşke böyle, ben bilmiyorum ama İstanbul'da var mı? İlla ki vardır. Gidip böyle dokunacağımız, sabrımızı ölçeceğimiz, anlayacağımız bir taş da olsa keşke. Tabii ailede sabırla alakalı bizim ailemizin girişine böyle bir sabır taşı koyma durumumuz yok. Ama cebinize küçük bir sabır taşı koymanızda da bir beis yok. Yani arada eliniz cepte, böyle bir ona dokunduğunuz, sabırlı olmanızı size telkin eden böyle bir taş da bir metafor olarak kullanılabilir. En önemlisi aziz dostlarım, istediğimiz anda istediğimizin olmayacağını kabullenmek çok önemli bir sabır tavsiyesidir. Olmayacak yani. Bunu baştan 1-0 kabul etmemiz gerekiyor. Hocam olmayacaksa bu kadar çaba niye? Olabildiği kadarı için çabamız. Elimizden geleni yapmakla ilgili çabamız. İmtihanımızı geçmekle alakalı, karşıyı %100 değiştirmekle alakalı bir çabamız yok. Biz zafer değil, seferden sorumlu, gönlü garip dostlarız. Biz mesela aile içerisinde şunu ver, bunu ver, onu getir, bunu getir değil de bir bardak su getirir misin yavrum şeklinde rica edip en azından birkaç dakika beklemeyi öğrendiğimiz anda, anında ışınlanma olmayacağını bildiğimiz anda, bunu içselleştirdiğimiz anda hayat biraz daha kolay olacak. Her istediğimiz anda ışınlanarak ışık hızında olmayacağını bilmek demek ki. Sabrın ilk kapısı bu. Kriz anında meşguliyet terapisine yararlanabiliriz. Şimdi bizi sabırsızlığa iten şey ne? Geçenlerde matbaacı bir dostum Münir'cim dedi ya, Yani buraya gelen, ajanstan gelen küçük çocuklar bekliyorlar. Beklerken sabırsızlık gösteriyorlar. Abi dedim, ODTÜ'deyken böyle bir mağazanın önünde Kızılay'da 84 yılında, yani her yerde olmayan bir şey, hele hiç görmemişiz Adana'da, Osmaniye'de, Antep'te, hiç bulunduğumuz bölgede örneğini görmemişiz. İlgimizi çekerdi yani. ODTÜ servisinden indiğimizde Kızılay'da hemen böyle sağ tarafta büyük bir mağazanın vitrininde büyük bir ekranda kamera şakaları oynatılırdı ve birkaç dakika onunla meşgul olurdum yani. Dedim sen de böyle yap abi, birkaç tane ekran koy o bekleme salonunda, değişik değişik doğayla alakalı, hayvanlar alemiyle alakalı enteresan böyle komik şeyler, işte kamera şakalarıyla ilgili komik şeyler, güldüren şeyler meşgul eder dedim onları. Bir baktım bir hafta sonra hakikaten de LCD ekranlarla donatmış orayı. Hocam dedi herkes halinden memnun. Kalite içinde dedi hemen, bir saatte olmuyor. Bazen iki saatte olması, üç saatte olması gerekiyor. Bekliyorlar dedi. Mızmızlanmalar azaldı dedi. Şu dönemde de tamamen bittiğini düşünüyorum. Dolayısıyla bizim bir kriz anında, özellikle zihinsel bir kriz yaşıyorken, duygusal bir kriz yaşıyorken, meşguliyet terapisinden faydalandığımızda, olumlu ve güzel şeylerle meşgul olduğumuzda zamanın daha hızlı aktığını görüyoruz. Ama bir krizle ilgili odaklandığımızda zamanın tutulduğunu, zaman tutulması yaşadığımızı, aynı güneş tutulmasında olduğu gibi her tarafın kapkaranlık olduğunu, umutsuzluk içinde kaldığımızı düşünüyoruz. Bu hastalarımız için de geçerli aziz dostlarım. Eğer ailenizde böyle bir hastamız varsa, hastanız varsa, sadece onu hastalığın kendi psikolojisi içerisinde şifayla, hastalıkla, ilaçla, tedaviyle meşgul ettiğinizde iyileşmenin biraz daha zor olduğunu söylüyor bilim insanları. Onu belli bir hobiyle, yapabileceği bir sanatla, mutlaka yapabileceği bir şey vardır. Sadece dudaklarını ve kaşlarını kımıldatan Stephen Hawking bile ölmeden evvel bu dünyada 20'ye yakın eser bıraktıysa, dünyada fiziği en iyi anlayan bilim insanlarından bir tanesi olduysa, biz her türlü durum içerisinde vücudumuzun çalıştığı kadarıyla bir şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum. Yeter ki bunlarla ilgili meşguliyet terapisini kullanmayı kafamıza koyalım. Tabii buradan da bütün hasta sahiplerimize şifa dileklerimizle beraber Osmanlı'da hastalarla ilgili bu meşguliyet terapisinin nasıl kullanıldığıyla alakalı biraz bilgi almalarını ve ailelerinde bunu kullanmalarını da tavsiye ediyorum. Bize çok dua edeceklerdir. Sabırla alakalı biz öfkeyle kalkanın zararla oturacağını bildiğimizde birazcık daha sabırlı oluyoruz. Yani sonu kesinlikle hüsransa niye peşin peşin mağlup olalım? Her sabreden kazanamaz ama kazananların hep sabredenlerden çıktığını bileceğiz. Ailede çocuk anne babasının istediği gibi değil de, tamam bunu biliyoruz ama anne baba da çocuğun istediği gibi olmayacak, bu da kesin. Orta yolu bulmak gerekecek. Bu konuda orta yolu bulmakla alakalı sabır göstereceğiz. Bir hocam var, kayınpederi Çerkez. Münir hocam diyor, sofraya oturduğumuzda beni ve Türkleri öyle aşağılardı ki, öyle aşağı anlatırken böyle gözlerinden yaşlar dökülüyor yanaklarına. Dayanamazdım diyor. Ama dayanmam gerektiğini bilirdim. Şimdi öldü gitti ama benim aile saadetim yok ademedi. Ne güzel bir şey diyor, sabır diyor. Öngör öngör ağlayan bir hocam var böyle. Evet, insanlar böyle bir şeyler yapabilirler ama biz hangi tarafta olacağımıza karar vereceğiz. Bir kişiyi ırkından dolayı sürekli aşağılayan, taciz eden, tahrik eden, tahkir eden, kötüleyen mi? O tarafta mı olmak isterdik? Yoksa aşağılanan ama buna sabreden mi? Kesinlikle sabreden tarafta olmak isterim yani. Sabretmediğimizde 100 bin, 180 bin boşanan çiftten birisi oluyoruz aile içerisinde. Gönül kırandan birisi oluyoruz. Sonuç eşler ve çocuklar ve aileler için büyük bir travma. Tabii bu arada sabır sabır derken ya hayırla tut ya da hayırla bırak ilkesi de var kadim medeniyetimizde. Bunu da unutmayacağız aziz dostlarım. Araba kullanan insanları görüyorsunuz mesela. Yaşlılar biraz daha yavaş, gençler biraz daha hızlı sürüyor. Yaşlılar biraz daha temkinli, gençler biraz daha aceleci. Niye sizce bu? Sabrı öğrenmişler çünkü yaşlılar, hayat onlara öğretmiş bunu. Bir de sabırsızlıkta enaniyet ve ego var. Yani benim dediğim olmuyor, niye olmuyor? Bu bana yakışıyor mu bu durum? Benim dememe rağmen nasıl olmaz? Benim emrimin üstüne nasıl? Sanki ben ol deyince olduranın, yani Allah'ın ol dediği gibi miyim? Bu soruyu kendimize sormak lazım. Bir tek ol deyince olduruyorsa, ben de o ol diyenin ol dediği gibi değilsem, demek ki ben de ol deyince olmayacak bazı şeyler. Bu kadar basit. Hayrettin Karaman hocam, geçen hafta ziyaretindeydik. Nurettin Hocam'la beraber idealist olun ama ütopik olmayın diyor yani. Evet, idealizmden bir şey kaybetmeyeceğiz ama ütopik şeyler peşinde de olmayacağız yani. Aile içerisinde son tavsiyem sabırla alakalı. Sabır programı da böylelikle bitirmiş oluyoruz. Gelecek hafta başka bir konuda inşallah beraber olacağız sizlerle aziz dostlarım. Yazabiliyorsanız yazın, internetten tekrar dinliyorsanız dinleyin. Birbirinize tavsiye etmenizi istirham ettiğim 10S, 10S formülünü açıklamak istiyorum size. Bu 10S'yi ailede kaybetmezseniz, sabır da bunlardan bir tanesi, İnşallah çok daha güzel bir huzura kavuşmuş olacağız aile içerisinde. Birbirinize karşı sevgiyi kaybetmeyin. Birbirinize karşı saygıyı kaybetmeyin. Ailenizdeki ve içinizdeki sabrı kaybetmeyin. İçinizdeki sükuneti, evinizdeki sükuneti kaybetmeyin. Kriz anındaki sükunetinizi kaybetmeyin. Birbirinizle olan suhuleti, nezaketi, birbirinize karşı olan nezaketi, suhuleti kaybetmeyin. Birbirinize olan sadakati kaybetmeyin. Ne olursunuz sahayı, çalışmayı bırakmayın. Çalışmayı kaybetmeyin. Sevimliliğinizi kaybetmeyin. Birbirinize karşı ilk o sempatik, sevecen halinizle kalın. Ailenizdeki sadeliği kaybetmeyin. Ve her şeyden önemlisi, her türlü durumda menfaatimiz olsun olmasın, sağduyunuzu kaybetmeyin aziz dostlarım. Sevgiyi, saygıyı, sabrı, sükuneti, suhuleti, sadakati, sahi, sevimliliği, sadeliği ve sağduyuyu kaybetmediğimiz, huzurla yaşayıp huzur bulduğumuz bir hayat dileğiyle hoşça kalın efendim. Allah'a emanet olun.